Ayrım 5. Ama 917. gece olunca demiş ki, onu çok seven anası babası da her an kendisini bağırlarına basar ve günlerine onun güzelliğine hayran olarak başlarlar. İşte o olduğu gibi tüm gizli güzellikleriyle senin olacak ve onun keyfini süreceksin. O da senden alacağını alacak. Şimdi seni onun yanına götüreceğiz ve ikiniz birlikte ne yapacaksanız yapacaksınız. Ama dikkat et, ana babası seni görmesin. Özellikle sarmaştığınız zaman, yoksa seni diri diri ateşe atarlar. Ama bu derdin çaresi yok değildir. Çünkü seni gözetmek ve seni ölümden kurtarmak üzere orada olacağız. Ve de başına iyilikten başka bir şey gelmeyecek. Biz gizlice gelip seni bulacağız ve vücudunu firavun yılanın yağıyla ovuşturacağız. Böylece yanan bir odun yığınında ya da fırında 1000 yıl kalsan da bedenin hiçbir zarar görmeyecek. Ve ateş senin için İrem bahçesindeki kaynaklar gibi serin olacaktır, dediler. Ve böylece başıma gelebilecek her şeyi göz önünde tutarak ve daha serüvenin başında yatıştırarak 2 yaşlı kadın beni şaşırtıcı bir hızla 1. katman ecinlilerinin şahının sarayına taşıdı. Ansızın kendimi cennetteyim sandım ve içine sokulduğum tenha bir salonda bahtın bana nasip ettiği kendi güzelliğiyle aydınlanmış, başı bir yastığa dayalı, yatağında yatmakta olan genç kızı gördüm. Hiç kuşkusuz, yanağının parıltısı güneşi bile utandırıyor. Ona uzun süre bakmak insana aklını ve yaşamını yitireceği duygusunu veriyordu. Onun karşısında ağzım apaçık kaldım. Babamdan miras kalan yavru da hatırı sayılır kertede harekete geçti ve çıkıp hava almaktan daha iyi bir şey düşünmez oldu. Bunu gören ay yüzlü genç kız, muziplikle dolu bakışı rızasını bildiriyor olmasa da bir utanç duygusunun etkisi altındaymış gibi kaşlarını çattı, öfkelenmiş görünümü altında, "Ey Ademoğlu, sen nereden geldin? Ne tür bir gözü pekliktir seninki? Yoksa kendi yaşamından ellerini yıkamak mı istiyorsun?" dedi. Ben de kendimce onun gerçek duygularını anlayarak, "Ey nefis hatun, seni görmekle ruhumun tadını çıkardığı şu andaki yaşamıma hangi yaşam üstün tutulur ki? Vallahi sen benim bahtımda yazılısın. Ben de buraya bahtıma itaat etmek için geldim. Bundan dolayı senden elmas gözlerinin adına yararlanılarak kullanılabilecek bir zamanı gereksiz sözlerle yitirmemeni rica ediyorum." diye yanıt verdim. O zaman genç kız o ilgisiz tavrını terk etti ve dayanılmaz bir arzuyla hareket ediyormuş gibi bana doğru koştu ve beni kollarıyla sardı ve beni tüm sıcaklığıyla bağrına bastı ve sapsarı kesilerek ve kendinden geçerek kollarıma düştü. Ve kıpırdamaya, solumaya ve kıvranmaya başladı. Bunu öylesine ve durmaksızın yaptı ki çocuk bağırıp acı çekmeden tıpkı sudaki balık gibi beşiğine girdi. Ve heyecanlanan ruhum, rakiplerin sakıncalarından özgür, saf ve kusursuz bir keyfin tadını çıkarmaktan başka bir şey düşünmedi. Ve bacakların ve böğürlerin birbirine karışıp sürtündüğü ve bunları hareketler ve karşı hareketlerin izlediği bütün bir gün ve geceyi konuşmadan, hiçbir şey yemeden içmeden birlikte geçirdik ve boynuzu güçlü koç bu savaşçı kuzuya insaf etmedi. Ve sarsmaları gerçekten kalın boyunlu gerçek bir babanınkiler gibiydi ve sunduğu reçel büyük sinirin reçeliydi. Ve beyazlık babası akıl almaz bir gereçten daha aşağı düzeyde kalmadı. Ve tatlı et tek gözlü saldırganın payı oldu. Ve huysuz katır dervişin sopasıyla yola geldi. Ve dilsiz sığırcık dil köken bülbülle uyum sağladı. Ve kulaksız tavşan sesi çıkmayan horozla yan yana yürüdü. Ve heveskar kas sessiz dili oynattı. Tek bir sözle kapıp kaçırılacak şey kapıp kaçırıldı, indirgenecek olan indirgendi ve namaz kılıp hamama gitmek üzere sabahın belirmesine kadar çabalarımızı kesmedik. Böylece kimse benim saraydaki varlığımın ve geçirdiğimiz baştan başa sessiz çiftleşmeler ve diğer benzeri şeylerle dolu harika yaşamın farkına varmaksızın 1 ay geçirdik. Ve şayet anası ve babası sırrımızı öğrenecekler diye sevgilim büyük bir korku duyarak boyuna üzülmese ve gerçekten yüreğini benimkinden koparacak kadar kahredici olan bu üzüntüyü duymasaydı neşem tam olacaktı. O kadar korkulan o gün gelmekte gecikmedi. Nitekim bir sabah genç kızın babası uyanınca kızının odasına gitmiş ve o ay gibi güzelliğinin ve tazeliğinin solmuş olduğunu, bir tür derin yorgunluğun çizgilerini değiştirdiğini ve onları solgunlukla örttüğünü görmüş ve o anda kızın anasını çağırtmış ve ona, "Kızımızın yüzü neden değişmiş acaba? Uğursuz sonbahar rüzgarlarının yanaklarının güllerini nasıl soldurduğunu görmüyor musun?" demiş. Anası da ona sessizce ve kuşkulu bir tavırla uzun uzadıya bakarak derin uykulara dalmış olan kızına hiçbir söz söylemeksizin yanına yaklaşmış, sonra da sert bir hareketle gömleğinin eteğini kaldırmış ve sol elinin iki parmağıyla kızının alt yanındaki varlığının sevimli kanadını aralamış ve gözleriyle göreceğini görmüş. Ve bu yasemin renkli tavşanın uçurulmuş bekaretinin kesin kanıtını kavramış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 918. gece olunca demiş ki, göreceğini görmüş ve bu yasemin renkli tavşanın uçurulmuş bekaretinin kesin kanıtını kavramış. Ve bu kavrayışla neredeyse bayılacak gibi olmuş ve ey kızımın yağmaya uğramış utancı ve onuru, ey sefih ve bunca rahat kız, ey iffetinin giysisi üzerinde bulunan silinmez lekeler diye haykırmış. Sonra kudurganlıkla onu sarsmış ve eğer gerçeği söylemezsen ey dişi köpek sana kızıl ölümü tattıracağım diye haykırarak onu uyandırmış. Genç kız da sıçrayarak uyanınca ve anasının burnu kara öfkeyle dolu kendisine bakmakta olduğunu görünce olup bitenden kuşkulanmış ve kafası karışarak o ağır anın gelip çattığını anlamış. Böylece ne inkar etmeye ne de itiraf edilmez olanı itiraf etmeye çalışmış. Sadece başını eğmiş ve gözlerini kapayıp sessiz kalmış. Ve zaman zaman anasının savurduğu fırtınalı sözlerin dalgası altında bir an için başını kaldırmakla yetinip ürkmüş gözlerinin üzerine yeniden göz kapaklarını kapatıyor, şu veya bu yoldan yanıt vermeye gelince bundan kaçınıyormuş. Ve sorular, tehditler ve fırtına gürültüleri sonunda ana sesinin kısılmış olduğunu görmüş. Boğazı da ses çıkarmayı reddetmiş. Kızını orada bırakıp dışarı çıkarken tüm sarayda araştırmalar yapılarak hasar vereni bulmalarını buyurmuş. Ve oldukça kısa bir süre sonra kendilerininkinden farklı olan insanoğluna has kokumu izleyerek beni bulmakta gecikmediler. Böylece beni yakaladılar ve haremden ve saraydan çıkardılar ve koca bir odun yığını oluşturarak beni soydular ve bu yığının üzerine atmaya hazırlandılar. Tam o anda sarnıcın iki yaşlı kadını yanına yaklaştı ve muhafızlara, "Biz bu alçak Ademoğlunun üzerine kolayca tutuşan yağla dolu şu küpün içindekileri boşaltacağız. Böylece kızgın yağ tüm uzuvlarını yakar ve felaket saçan varlığından bir an önce kurtuluruz," dediler. Muhafızlar bunda hiçbir uygunsuzluk görmediler, aksine yarar buldular. Bunun üzerine iki yaşlı kadın ellerindeki küpten üzerime bana erdemini anlatmış bulundukları Süleymani yağdan boşalttı ve bedenimde değmedik yer bırakmayarak bütün uzuvlarımı bununla ovdular. Bunu izleyerek muhafızlar beni o koskoca odun yığının üzerine yerleştirip yığını ateşe verdiler. Çok zaman geçmeden korkunç alevlerle sarıldım. Ama beni yalayan kızgın diller İran bahçelerindeki suyun okşayışından tatlı ve daha serindiler. Ben sabahtan akşama kadar bu fırının ortasında anamın karnından çıktığım günkü gibi dokunulmadık kaldım. Böylece boyna ateşi canlandıran ecinliler orada beni kararmış bir kemik yığına dönüşmüş bulacaklarını düşündüklerinden efendilerine külleri ne yapmaları gerektiğini sordular. Şah da onlara külleri toplayıp yeniden ateşe atmalarını buyurdu. Sultan da ama daha önce üzerine baştan aşağı işeyin diye ekledi. Ve bu emre uygun olarak ecinli hizmetkarlar küllerimi toplamak ve üzerine işemek için ateşi söndürdüler. Ama beni sözünü ettiğim şekilde gülümser ve dokunulmadık buldular. Bunu gören birinci katmandan ecinnilerin şahı ve hanım sultanı benim kudretimden kuşku duymaz oldular. İçlerinden düşünerek böylesine yüce yetenekleri olan bir kişiliğe karşı saygılı davranmaya karar verdiler. Ve kızlarını benimle evlendirmelerinin uygun olacağını düşündüler. Gelip elimden tutarak beni kaldırdılar ve hakkımda reva gördükleri işlemden ötürü benden özür dilediler ve bana karşı büyük bir saygıyla ve içtenlikle davrandılar. Ben de onlara Vakak Şahı'nın oğlu olduğumu açıklayınca kızlarını Adem oğullarının en soylusu ile evlendirmiş bulunduklarından dolayı bahtlarına şükrederek memnunluğun sınırında memnun oldular. Ve bu gül bedenliyle evlenmemi parlak gösterilerle kutladılar. Ben aradan birkaç gün geçtikten sonra ülkeme dönme arzuları duydum ve karımın babası olan amcamdan izin istedim. Bu istemim onları kızlarından ayıracağı için kendilerine acı geldiyse de benim bu arzuma karşı durmak istemediler ve bize 6 çift uçan ecenliğinin çekeceği bir altın araba hazırladılar ve bana armağan olarak hatırı sayılır miktarda cevahir ve değerli taş verdiler. Vedalaşmalardan ve hayırlı dilekler dilemelerden sonra göz açıp kapanacak kadar bir sürede benim kentim olan Vakak kentine geldik. Ve böylece bil ki genç adam önünde elleri sırtına bağlı olarak gördüğün kadın, birincil katmandan ecinnilerin şahı olan amcamın kızıdır. O kesinlikle benim eşim olmuş bulunan kadındır ve adı Çam Kozalağı'dır. Ve bugüne kadar belli davranışlar içinde bulunan ve şimdi sana anlatacağım şeyin nedeni olan da kendisidir. Gerçekten benim ülkeme dönüşümden bir süre sonra bir gece eşim Çam Kozalağı'nın yanında yatmaktaydım. Aşırı sıcaktan ötürü alışkanlığımın tersine uyuyamamıştım ve o boğucu gecenin sıcaklığına karşın Çam Kozalağı'nın elleri ve ayaklarının buz gibi olduğunu fark ettim. Bu garip soğukluğu hissedip karımın kötü bir hastalığa kapılmış olduğuna inanarak onu yavaşça uyandırdım ve kendisine "Güzelim, bedenim buz gibi, bunun farkında mısın yoksa hiçbir şeye duymuyor musun?" dedim. Kaygısız bir tavırla bana "Bunun önemi yok, biraz önce gidip bir hacetimi gördüm. Bunu izleyerek aldığım abdestten ötürü ellerim ve ayaklarım böyle soğudu." diye yanıt verdi. Onun bu inandırıcı konuşmasını kabullendim ve hiçbir şey söylemeyerek yeniden yatıp uyudum. Birkaç gün sonra aynı şey oldu ve karım kendisine soru yöneltince bana aynı açıklamayı yaptı. Ama bu kez doyum sağlayamadım ve belli belirsiz kuşkular benliğimi kapladı. O andan başlayarak tedirgin oldum. Bununla birlikte bu kuşkuları yüreğimin çekmecesinde sakladım ve suskunun kilidini dilimin kapısına taktım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 919. gece olunca demiş ki, "Bununla birlikte bu kuşkuları yüreğimin çekmecesinde sakladım ve suskunun kilidini dilimin kapısına taktım. Ve tedirginliğimi oyalamak amacıyla güzelim atlarıma bakmak için ahırlarıma yöneldim. Ve gördüm ki rüzgara geçen ivmeleri yüzünden benim kişisel kullanımım için saklamakta olduğum atlar öylesine zayıflamış ve bitkin hale gelmişler ki kemikleri neredeyse derilerini delip dışarı fırlayacak gibiydi ve sırtları birçok yerinden berelenmiş haldeydi. Ben ne yapacağımı bilemeden ata bakanları yanıma çağırdım ve onlara "Ey köpoğlular, nedir bu böyle ve nasıl oldu bu?" dedim. Öfkelenmemi görünce önümde yüzüstü yere kapandılar ve içlerinden biri başını kaldırarak titremeler içinde bana "Efendimiz, bana yaşamımı bağışlarsan sana gizlice bir şey söylemek istiyorum," dedi. Üstüne güvenlik mendilimi attım ve ona "Bana gerçeği anlat ve hiçbir şeyi gizleme, yoksa kazığı göze al," dedim. "O zaman bil ki efendim, her gece bir gün bile sektirmeden hanım sultanımız şahane giysileri ve süs ve mücevherleriyle donanmış olarak ve bu süsler içinde Belkıs'a benzer haliyle geliyor ve efendimizin gözde atlarından birini seçiyor ve onun üzerine binerek gezmeye gidiyor. Ve gece biterken geri dönünce at artık hiçbir işe yaramaz halde baygın yere kapaklanıyor. Ve işte çoktan beridir işler böylesine sürüp gidiyor ve bizler gelip efendimiz sultana durumu bildirmeyi göze alamıyoruz," dedi. Ben bu garip ayrıntıları öğrenerek yüreğimin bulandığını hissettim ve tedirginliğim dayanılmaz hale geldi. Kuşkular beynimin derinlerinde kök saldı ve o gün devlet işlerini görmek için sakin bir an bulmaksızın geçti. Gece olmasını kendime karşın bacaklarım ve kollarım sabırsızlıkla gevşeyerek bekledim. Ve geceleyin karımı görme saati gelince gidip kendisini buldum. Onu soyunmuş ve kollarıyla gerinirken buldum. Bana "Çok yorgunum ve hemen yatmak istiyorum. Şimdiden uyku gözlerimi kapatmaya başladı. Haydi uyuyalım," dedi. Ben de kendi bakımımdan içsel kıpırtılarımı yatıştırmayı başardım ve iyice uyanık olduğum halde ondan da yorgunmuş gibi görünerek ve meyhanede uyuyanlar gibi horuldayarak uyumaya koyuldum. O zaman bu kötü bahtlı kadın küçük bir kedi gibi ayağa kalktı. Dudaklarıma bir tas yaklaştırarak içindekini ağzıma akıttı. Ben de hiç belli etmedim ama biraz duvardan yana dönerek ağzıma döktüğü sıvı haldeki bıhankı yastığın üzerine tükürdüm. O bıhankın etkisinden hiç kuşku duymaksızın odanın içinde rahatça gidip gelmeye başladı. Yıkanıp gözlerine sürme çekip saçlarına Hint sümbülü kokusu, kirpiklerine Hint sürmesi ve dişlerine Hint misfağı sürerek ve uçucu gül yağıyla kokularıyla kokulanıp mücevherlerine bürünerek kendine düzen verdi ve bir sarhoş gibi sendeleyerek yürümeye koyuldu. Onun dışarı çıktığını işiterek ben de yatağımdan kalktım ve kukulatalı bir abaya bürünerek çıplak ayaklarla gizlice onu izledim. Ve onun ahırlara doğru yöneldiğini ve şireninki kadar yeğeni ve güzel bir at seçtiğini gördüm. Ata binip yola çıktı. Ben de bir ata binip onu izlemeyi düşündüm ama atın toynaklarından çıkacak sesin bu utanmaz kadının kulağına ulaşabileceğini ve kendisinden gizli tutulması gerekeni böylece anlayacağını hesapladım. Bundan dolayı kemerini belime, seyislerin ve habercilerin yaptığı gibi dolayarak ve karımın sürdüğü atın peşinden bacaklarımı rüzgara terk ederek gürültü yapmaksızın koşmaya başladım. Sendelediğim zamanlar toparlanıyor, düşünce cesaretimi yitirmeden yeniden ayağa kalkıyordum. Böylece ayaklarımı yoldaki taşların insafsızlığına terk ederek koşmayı sürdürdüm. Bil ki ey genç adam, beni izlemesini istemeyi aklımdan geçirmediğim, şurada boynunda altın tasmasıyla önünde durduğunu gördüğün tazı beni izlemiş ve kendisini görmeme olanak sağlamaksızın sadakatle ardımdan koşmuş durmuş. Soluk almaksızın birçok saat boyunca süren bir koşuşma sonunda karım çıplak bir ovada tek başına yer alan zencilerin oturmakta olduğu alçak ve çamurdan yapılma bir evin kapısına ulaştı. Burada atından indi ve zencilerin evine girdi. Ben de onun ardından içeri girmek istedim ama ben daha eşeğe ulaşmadan kapı kapandı. Ben de duvardaki bir gedikten işin ne olduğunu anlayabilmek için bakmakla yetindim. 7 kişiden oluşan ve mandalara benzer zencilerin korkunç küfürlerle karımı karşıladıklarını ve onu yakalayıp yere devirdiklerini ve üzerindeki sanki kemiklerini kırıp canını çıkarasıya tepindiklerini gördüm. Ama o bugüne kadar omuzlarında, karnında ve sırtında izlerini taşıdığı bu vahşi davranıştan acı duymaktan uzak, zencilere, sevgili varlıklar, sizlere duyduğum aşk uğruna yemin ederim ki bu gece şah denen şu uyuz, şu kıçı boklu, her zamanki vaktinden daha sonraya kadar uyanık kaldı da ondan geciktim. Yoksa buraya gelmenin ve birlikte içmenin zevkinden kendimi mahrum eder miydim demekte yetiniyordu. Ben de bunu görerek artık ne nerede olduğumu ne de korkunç bir rüyanın pençesinde mi bulunduğumu biliyordum. İçimden, ya Allah, ben çam kozalağına bir gülle bile vurmadım. Nasıl oluyor da can vermeksizin bunca darbelere katlanıyor diyordum. Böyle düşünmekteyken zencilerin onun şahane giysilerini yırttığını ve karımın özür dilemeleriyle yatışmış olarak ve onu baştan aşağı soyarak süs ve mücevherlerini kopardıklarını ve sanki tek bir kişiymişçesine ona aynı zamanda saldırmak üzere kendisini her yandan sararak üzerine atıldıklarını gördüm. O da bu saldırılara baygın gözlerle soluyarak memnun feryatlarla yanıt veriyordu. O zaman ben artık bu görünüme daha fazla dayanamayarak yedikten odanın ortasına atıldım ve orada bulunan sopalardan birini kaparak aralarına bir ecinliği katıldığını sanan zencilerin şaşkınlığından da yararlanarak üzerlerine atıldım ve kafalarına indirdiğim müthiş darbelerle onları tepeledim. Ve böylece karıma saldıranlardan 5'ini öldürdüm ve canlarını doğruca cehenneme yolladım. Bunu gören diğer ikisi kendilerini karımdan kopararak selameti kaçmakta buldu. Ama bunlardan birini yakalamayı başardım ve bir vuruşta ayaklarımın dibine serdim. Ve sadece şaşkınlığa düşmüş olduğundan elime bir ip alıp ayaklarını ve bileklerini bağlamak istedim. Tam eğilip bu işi gördüğüm sırada karım arkamdan yaklaşarak beni öylesine bir şiddetle itti ki yere serildim. Zenci bu durumda ayağa kalkmak için fırsat buldu ve göğsümün üzerine tünedi. Ve bir vuruşta işimi bitirmek üzere sopasını kaldırdığı sırada sadık köpeğim şu sığırcık rengindeki tazı gırtlağına atıldı, kendisini devirerek onunla birlikte yere yuvarlandı. Ben hemen bu uygun durumdan yararlanarak rakibimin üzerine atıldım ve elimin bir hareketiyle kollarını ve bacaklarını sımsıkı bağladım. Sonra sıra çam kozalağına geldi. Tek bir söz söylemeksizin gözlerim kıvılcımlar saçarken onu da tutup bağladım. Bu iş bitince zenciyi evden dışarı sürükledim ve onu atımın kuyruğuna bağladım. Sonra da karımı alıp bir bohça gibi eğerin önüne yatırdım. Ve hayatımı kurtaran köpeğim beni izlerken sarayıma döndüm ve orada kendi ellerimle yol boyunca sürüklenerek sesi soluğu kesilmiş ve bir enkaza dönmüş olan zencinin başını kestim ve yesin diye etini köpeğimin önüne fırlattım. Ve şurada çam kozalağının önündeki tepsinin üzerinde gördüğün gibi başını tuzlattım. Ve tüm ceza olarak karım denen bu utanmazın önüne her gün aşığı zencinin bu kesik başını getirmekle yetindim. İşte o ikisini sen burada karşında görüyorsun şimdi. Kaçmayı başarmış olan 7. zenciye gelince, Kamus bin Temmuz'un hükmettiği Çin'i Maçin ülkelerine ulaşıncaya kadar koşup kaçmayı kesmemiş ve bir seri zenci hilesiyle Kamus'un kızı Mühre Sultan'ın fil dişi yatağının altına saklanmayı başarmış ve şimdi de onun candan danışmanı olmuş. Sarayda hiç kimsenin onun sultanın yatağı altında bulunduğundan haberi yok. Ve işte ey genç adam, çam kozalağı ile başımdan geçen tüm öykü bu. Ve şu anda bunca genç şehzadenin kanını döken Çin'in Maçin Şahı'nın kızı Mühre'nin fil dişi yatağının altında bulunan kara zencinin oynadığı rol de budur. İşte Vakak kentinin hükümdarı Şah Servi genç şehzade Elmas'a bunları söylemiş ve sonra da şunları eklemiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.